öncelikle teşekkür ediyorum meslektaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma, muhabir arkadaşlarıma, foto muhabir arkadaşlarıma. 90 gün boyunca eşimi, Arzu Hanım'ı, ailemi yalnız bırakmadınız, gündemde tuttunuz. Elinizden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdiğiniz için hepinize çok çok başta teşekkür ediyorum. Ben aileme kavuştum, eşime çocuğuma kavuştum ama aklım ve gönlüm hala Suriye'de, Başar'da. Şu anda tam bir hayata bağlanmış değilim. Başar, eşine ve çocuklarına kavuştuğu zaman benim için hayat başlayacak. Herhangi bir mutluluk, bir sevinç yaşamıyorum ben şu anda. Ben 90 gün boyunca eşimle sıkıntılar çektiyse şu anda aynı sıkıntıları ben kendim çekiyorum. Ben orada 90 gün boyunca sağlıksız koşullardayken eşim benim için ne düşündüyse, ne yiyor, ne yapıyor, ne durumda olduğunu düşündüğü zaman şimdi aynı sıkıntıları ben yaşıyorum Başar için. Çünkü ben de 90 gün boyunca patates, ekmek ve akşamları sadece bulgur pilavı ve suyla beslenebildim. Başka bir herhangi bir üçüncü öğün veya da ekstra herhangi bir şey yanına gelmedi. 2 metrekarelik bir alanda penceresi bile olmayan ortak bir havalandırması, dışarıdaki fırlasanın ışığının içeriye girmesiyle olan bir aydınlatma odasında 87 gün boyunca Halep'te kaldım. 3 gün boyunca da Şam'daydım. Bütün temennim bundan sonra Başar'ın sağ salim dönmesi, eşiyle ve çocuklarıyla birlikte olması ve tekrar omuz omuza onunla birlikte tekrar çalışmayı temennisini istiyorum yani. Bunu istiyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Oradan bu tarafa, Suriye'den bu tarafa doğru geldiğim süreç içerisinde heyet içinde bulunan işte CHP milletvekillerimize, sendika örgütlerimize düzenli bir şekilde organize olup beni aileme kadar teslim eden bütün emeği olan, olmayan bütün insanlara teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Evet, dediğim gibi şu anda buradayım, sizlerin karşısındayım. Burada tam tersi de olabilirdi. Başar oturuyor olabilirdi, ben olmayabilirdim. Ama şu anda ben buradayım. Bundan sonra da inşallah erken bir zamanda inşallah Başar'ı da burada görmek isterim. Benim diyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplamak isterim.
Soru benden gelsin. Başar ile ilgili olarak herhangi bir koku yahut giden heyetle ilgili olarak onun sağ mı, yaşıyor mu, nerede, Halep'te mi? Siz 87 gün Halep'te kalmışsınız. O adamcağız da halen Halep'te mi? Yani bir is, bir koku yok mu? Yani bu çok önemli.
Başar vurulduktan sonra, yaralandıktan sonra ben Başar'dan ayrıldım. Yakalandığım günün akşamından itibaren Başar'la ilgili herhangi bir bilgi alamadım. Başar'ın nerede olduğunu yani tam olarak bilemiyorum.
Yarası nasıldı? Ağır mıydı? Yani neresindeydi?
Efendim, yarası ağır.
Yarası ağır mıydı? Neresindeydi?
Başar benim sağ tarafımdaydı. Elinde handikam kamerası vardı. Vurulduğunda göbeğinin sol tarafından vuruldu. Yarısı ağırdı. Boynumdaki ipucu çıkartıp yarasına tampon yaptım. Yardım çağırdım. Halep halkı geldi. Beni dışarıya aldılar. Ondan sonra da zaten Başar'ı bir daha göremedim. Kendisinden haber alamadım yani. Ama kendindeydi yani, konuşuyordu dediğim gibi, ama yarısı ağırdı.
Bu 87 gün süresince Suriye istihbarat örgütleri sizi sorguya çektiğini, ne kadar sürdüğünü ilgili?
Ayın 20'sinde ve 21'inde iki kez sorguya alındım hapishanede. Birinci gününde askeri hapishanesinde bulunduğum konumda neden geldim, niye geldin, kimsin, kameraman oldum mu, Suriye halkının bu savaş ortamında bayramı nasıl geçirdiğini haber yapmak üzere geldiğimizi onlara kendilerini anlattım. Daha sonra ertesi gün bana bir siyah beyaz çıktı kağıdıyla o resim gösterildi. Bana ait olduğu söylendi. Ben bana ait olmadığını söyledim. Orijinal olmadığını söyledim. Hayır, biz seni takip ediyoruz. 9 gündür sen buradasın. Bunun gibi birçok da fotoğrafım var dendi. Seni MİT mi yolladı dediler. Dedim ki beni MİT falan yollamadı. Dedim Arapçam yok. Yani halime bakar mısınız dedim zaten yani. Beni MİT'in yollaması imkansız. Ayrıca o fotoğrafla ilgili açıklama yapmak isterim ki bir ben solak değilim. Yani şu halde tutulmuş olan bir resmim yok yani. Roket atar olan resmim, çekilmiş olan resmim var. Vurulan Japon gazetecinin fotoğraf makinesinde tek bir kare var. O roket atarlı olan resim yanımda duruyor. Elimde kamera var çünkü. Ya kol bana ait değil bir kere. Hayır, bu senin resmin dediler. Dedim ki yani benim değil dedim. Niye çektirdin dediler. Niye böyle bir şey oldu dediler. Dedim ki yani böyle bir şey yok yani. Resmimin orijinalini biliyorum ben kendim. Çünkü çektirdiğim resmin kendisini biliyorum. Hayır, bu senin dediler. Biraz hırpalandım. Dedim ki ana olsun diye çektirdim dedim. Ben başka bir şey açıklayacak ve başka bir şey yapacak şey söyleyemiyorum yani. O baskı sonucunda kabul etmek durumunda kaldım. Yani herhangi bir şekilde öyle bir omzuma alıp da çektirmiş olduğum bir fotoğrafım yok yani. Orijinal olmadığını da söyledim. Dediğim gibi siyah beyaz bir kağıda A4 kağıdına çıktı alıp getirdiler. İkinci günü akşamı. Bir onun sorgusunun dışında herhangi bir başka bir şey sorgu sual olmadı.
Başarılıdan kişinin muhalif askerler olduğunu söylediniz.
Evet. Evet, biri bir kendi gözlerimle gördüm. Caddede çünkü başka kimse yoktu. Karşı caddedeydi kendisi. Üzerinde gri tişört, siyah kot pantolon ve askeri yelek vardı. Başarı kendisine de uyardım. Çünkü bu tarafımdaydı. Elimde kamera da vardı. Başar'ın kendi elinde de kamera vardı. Başar silah dedim. Ben hareketlendim. Tek karşıdaki insanı gördüm. Yani kameraman arkadaşlarımızın arkasındaki duvara kadar olan bir mesafeydi zaten. Silah dedim. Tak bir el ses. Ah vuruldum dedi. Aldım içeriye taşıdım.
Bu Japon gazeteci Yamamoto'yu vuran grup. Bir görüntü vardı Japon gazetecilerin elinde. Japon televizyonlarında teknik
onları tam olarak
görüntülerde evet muhalif grupların özellikle hedef göstererek ateş ettiklerini net olarak görünüyor. Aynı olay
ben biraz önce görüntüleri izleme fırsatı oldum. Yani vuruldu ama anını izlemedim gerçi de.
Böyle kare kare Japon teknolojisiyle bayağı ilginç.
Aynı ortamdaydık. Biz Başar'la işte kendilerince kurdukları o caddede ilerlerken checkpoint oluşturarak gidiyorlar kendilerince. Oluşturdukları kısımda da başlarına bir iki tane kişi bırakıyorlar. Silahlı kişi bırakarak ilerliyorlar böyle. O Japon görüntüleri izledim. Japon gazetecileri bizim sol arka tarafımızda olduğunu görüntülerden şey yaptım. Kamera döndüğünce biz orada gözüküyoruz. Onlar arka tarafa doğru kaçıyorlar. Biz ön tarafta kaldık. Ara sokağa kaçtık. Çatışmanın tam ortasında kaldık. Onlar arka tarafta kalınca ondan sonra onların görüntülerini tam şey izlemedim. Yani vurulma anını falan izlemedim. Ama dediğim gibi vuran kişiyi karşı taraftan şahsen birebir gördüm yani.
Mahkemeye çıkarıldınız mı?
Yok, hayır, herhangi bir mahkemeye çıkarılmadım.
Hırpalandım demişti. Bunu açar mısın?
Başar vurulduktan sonra yardım çağırmaya çıktım apartmandan dışarıya. genç bir çocuk geldi apartmanın ön tarafına. Kim olduğumu sordu. Gazeteci olduğumuzu söyledim. Arkadaşımın yaralı olduğunu anlattım. Kendi İngilizce dilimle. Tabii o da Arapça. Yani başka anlamıyorlar. Yani mümkün olduğu kadar el kol hareketleriyle anlaştık, gösterdik. Beni dışarıya aldılar. Yine o Apartman önünde yine bir hengame oldu. Elimde hem Başar'ın kamerası var hem de kendi kameram var. O hengame arasında tekrar silahlı birisi geldi. Elimdeki kameraları aldı ve kalabalığın olduğu yere doğru değil, ters tarafa doğru kaçmaya başladı. Daha sonra anladım, deşifre olmak istemedikleri için görüntülerde. Daha sonra beni Halep halkı onlardan olduğumu zannederek, muhalif güçlerden olduğumu zannederek, çünkü elimdeki kameralar gitti. Üzerimde sadece pasaportum ve şeyim var, işte kimliklerim var ama anlatamıyorum, anlaşamıyoruz. Ve bilirsiniz ki Orta Doğu'ya ve de Arap ülkelerine gidildiği zaman birisi bir şey taş atsa herkes ona taş atar ya da bağırır çağırır çok çabuk. Bir anda böyle gaza gelen kişiler oldukları için ve bir anda işte hem Türk olduğumu söylememe rağmen, gazeteci olduğumu söylememe rağmen tişörtümü arka tarafından kafama geçirip o bölgeden uzaklaştırarak, yumruklar atılarak, tekmeler atılarak bir arabaya bindirildim. Üstü açık bir pikapa bindirildim. O üstü açık pikaptan jandarma karakoluna gidinceye kadar darp edildim. Askerlere teslim edildi. Sorgu esnasındakini diyorsunuz. Sorgudaki o fotoğrafımı kabul ettirmeye çalıştılar.
Türkçe mi konuşuyorlardı?
Türkçe konuşan birisini bulmuşlardı orada. Gözlerim kapalı olaraktı. Yani kişiyi görmedim. Evet yani sorgu sırasında değil. Sadece fotoğrafı ikna etmeye çalıştılar. Gözümü böyle yarım kaldırarak. Psikolojik bir baskıydı, evet.
Yani tek odalı bir hücrede, karanlık bir yerde, ilk geldiğinde anlattığınız herkes bütün Türkiye'de duvarında anlattığınız zaman, başta eşim anlattığınız zaman, orada gazeteci olarak, yani şunu sormak istiyorum, yani Türkiye'de şöyle bir algı var, yani ben oraya giden bir gazeteci değilim ama işte son günlerini yaşayan bir eşim var, ona karşı mücadele eden gruplar var, yani orada olduğu süre içinde, yani görevler olsun veya gardiyanlar olsun, bir telaş, böyle son günlerini yaşayan veya Allah kulak olmuş.
Yok, hayır. Bütün gün...
Görsenleri merak ediyorum. Yani ne konuşuyorlar? Telaşlılar mı?
Hayır,
yani...
hayır. Herhangi bir telaşları yoktu. Dediğim gibi bütün gün zaten gözlerim kapalıydı. Hapishaneye gidinceye kadar gözlerim kapalıydı. Mesela... Hapishanede açıldı. Yani tişörtüm hapishanede çıkartıldı. Herhangi bir kaygılar, herhangi bir hiçbir şeyleri yoktu. Gayet sakinlerdi, normallerdi. Hiçbir şeyleri yoktu yani. Herhangi bir. Zaten bulunduğum hücredeki kapı günde 3 defa açılıyordu. Sabah yemek için yok, hayır, hiç Arapça bildikleri için konuşmuyorlar. Yani herhangi bir şey konuşmuyorlar. Sadece işte tuvalet zamanı ve yemek zamanı. Başka da hiçbir şey yok. Herhangi bir şey sormuyor. Yani ben kendimi soruyorum. Saat kaç diyorum, ne zaman çıkacağım diyorum, patron nerede diyorum, herhangi bir hiçbir cevap vermiyorlardı yani. Birkaç defa böyle bir iki hafta falan şey yaptım, patronları sordum, görüşmek istediğimi söyledim, dedim böyle böyle. Yani görüşmek istiyorum, bir bilgi almak istiyorum. Patron yok, meşgul, eve gitti. O kadar ve direkt suratınıza kapı kapanıyor. Başka cevap alamıyorsunuz.
Başkalarına yönelik bir şiddet var mıydı cezaevi koşullarında?
Göremedim yani, insanların sesleri geliyordu ama hiç hepsi Arapça, hepsi Arapçaydı.
Şöyle iddialar yazılmış. Yani Türk vatandaşı, Türk pasaportlu, gözaltına alındı, ajan vesaire yazılmış. Yani o bulunduğun bölgeye o şekilde gelen Türk vatandaşları olduğunu duydun mu hiç?
Hayır, hiç kimse gelmedi. Askeri hapishaneydi zaten. Askeri bir hapishaneydi. Normal herhangi bir sivilin kolaylıkla girip çıkabileceği bir yer değildi. Askeri hapishaneydi. Çünkü her yerde asker vardı. Onu da şuradan biliyorum. 26 Ağustos'ta beni Suriye Devlet Televizyonu'nun karşısına çıkartmışlardı. O itirafı etmem için. Bu itirafı oku yoksa kurtulamazsın dediler. Hepsi bu. Yani askerler girip çıkıyordu. Müdürün odasına.
Eğer kendini hissediyorsan birkaç tane bir soru sorayım. Şimdi anlatımı var. Biraz başa göreceğim ben. İlk çatışmanın çıktığı yerleri Vuran valisi dedim. Kameralar alın dedim. Alan hangisi olduğunu
orada... Sarı tişörtlü, o da kot pantolonlu ve üzerinde askeri yelek vardı. Yani sivil giyinimli, elinde silahı vardı.
Karakola götürülürken darbe edildiğini...
Halktı. Halkın kendisiydi, evet.
Halk tarafından darbe galiba.
Evet, halk tarafından derledi. İlk başta sokağa girdiğimizde sokakta halk yoktu. Askerler geldiği zaman halk kaçıyordu. Muhalif güçler geldiği zaman. Evet, öyle bir üstünlük vardı. Hatta Başar sordu, neden kaçıyorsunuz? İşte röportaj yapmak istedi. Neden kaçıyorsunuz? Yani askerler geldi. Biraz sonra uçak gelecek, bombalayacaklar buraları diyerekten kaçtıklarını söylediler. En son çektiğim görüntü zaten yeni bir evli çift elinde pusetiyle çocuğuyla birlikte kaçarken çektim o görüntüyü. Ondan sonra zaten çatışma çıktı.
Şunu anlayamadım. Halk seni Türk askerlerinden sandık. Öyle şimdi tartakladı yoksa
Türk olduğum için. Türk olduğum için.
Türk olduğum için.
Evet. Türk gazeteci olduğumu söylediğim için.
Yakın zamanda
yani elbette ben şu anda Gazze'ye gitmek istediğimi söyledim. Eşim göndermek istemedi açıkçası. Daha önceden de orada bulunduğum için 2,5 yıl İsrail'de, Gazze'de bulundum. Yani İsrail'de yaşadım daha doğrusu. Gazze ve Libya Savaşı'nı gördüm. Libya Savaşı'nda eşimin yanında değildim. Çocuğum doğdu. Çocuğum doğduktan 10 gün sonra görebildim. Yani 90 gün boyunca çok kötü anlar, kötü zamanlar yaşadım. Çünkü yani Suriye Devlet Televizyonu'na itiraf ettikten sonra bekliyorum. Yani o bir hafta içinde dendi ki birkaç gün içinde çıkarsın, kurtuldun dendi bana. Hep böyle kendimi kurtuldum, çıkacağım ama bu itirafı okudum ama nasıl çıkacağım? Nasıl olacak, nasıl karşılanacağım diyerekten böyle bir hep tedirgin olarak bekledim. 2 hafta geçti. Ses seda yok. 3. hafta oldu. Patronlarla görüşmek istiyorum. Kimse cevap vermiyor. Kimse zaten anlamıyor sizinle. Konuşmuyor. Artık umudu kesmiştim yani. Kendimden geçtim. Artık ailemi düşünmeye başlamıştım. Çocuğumu düşünüyorum. Günler geçtikçe diyorum işte bugün 55. gün geçti. Bugün çocuğum 55. gün bensiz büyüdü diyorum. 55. gün eşim hem analık hem babalık yaptı dedim çocuğuma. 60 oldu, 70 oldu, 80 oldu. Daha herhangi hiçbir şey yok. Ve ben hala Şam'a götürülürken bile başka bir hapishaneye götürüldüm orada. Yine askeri bir hapishaneye götürüldüm. Hala serbest kaldığımı bile bilemiyorum. CHP heyetini karşımda görene kadar. Ağladım tabii ki. Yani inanamadım yani başka hiçbir şey. Yani şok oldum yani. O kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Yaşamak lazım diyeceğim ama yani yaşanmasın öyle bir şey ama İnşallah o anı Başar arkadaşım da yaşar.
Serbest bırakıldıktan sonra şöyle bir izlenim oldu açıklamalardan. Esat Türk halkıyla kardeş mesajı verdi. Savaş istemiyor mesajı verildi. Sizin serbest bırakıldıktan sonraki açıklamalarda. Peki sizin gazeteci olduğunuzu bile bile 3 aydır ama orada tutuyordu. Serbest bırakıldıktan sonra niye böyle bir mesajlar verilmeye çalışıyor?
O konuyu hiç bilemiyorum yani açıkçası. Ben dediğim gibi yani haberi var mıydı yok muydu hiç bilemeyeceğim. O biraz iki devlet arasındaki olan sorun yani. Sonuçta beni bilemeyeceğim yani. Ben o konuda bir şey yorum yapamayacağım açıkçası.
Tamam.
Burada herhangi bir korumanız var mıydı? Yani hiç içeri girdiğinizde, Halep'e girdiğinizde muhaliflerle görüşünüz oldu mu muhaliflerle, askerle?
Tabii bizi o caddeye götüren muhaliflerin kendisiydi.
Kendileri
götürdüler. Yok hayır herhangi birisi yoktu. Onlar kendilerince sokak boyunca işte dediğim gibi checkpointleri kuruyorlardı. Checkpointleri kurdukları yerde de başlarına 2 asker, 1 asker bıraka ilerliyorlardı. Güvenli olduğunu bize ispatlamak için işte burası bizim elimizde, bizim üstünlüğümüzde imajı vermek için diye gördüm. Yani ilk çatışma, o ateş edildikten sonra hiçbir kolay kolay askeri görmedim. Zaten biz Başar'la direkt hemen ilk aradaki sokağa kaçtık.
Recep Bey, ben seni sormak istiyorum. Siz Başar'la görüştün, yetkililerle görüştün. Başar'ı sordunuz mu durumu, yaşıyor mu?
Ya, çok net bilgi vermiyorlar. Onların söylediği şu, bizde Başar'la ilgili bir bilgi yok. Yani Başar'ın Irak'ta olduğu konusunda ellerinde bir bilgi yok.
Suriye'de.
Yani burada olsaydı kesinlikle vereceğiz dediler. Bize söyleniyor. Ama orada bizim elimizde yani hükümetin elinde olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor yani.
bitti arkadaşlar.
Orada olsaydı yani herhangi bir cezaevinde ya da bir hastanede kesinlikle vereceklerini belirttiler.
Halde şunu söyledim mi acaba? Şimdi Cüneyt'in de ifadelerinden açıklayacak olursak ilk etapta sanırım muhalifler oradaydı. Acaba muhalifler almış olabilir mi?
Yani almış olsalar
olabilir ama
ya o ortamda mesela yaşamını yitirdi. O ortamın eşi yanındaydı. Kendisi sırtlayarak getirdi eşini. Yani eğer olmasaydı belki o da orada kalacaktı. Yani Allah korusun ama Beşar'ın başına da böyle bir şey gelmiş olabilir mi? O ortamda yani
ben Başar'ı apartmanda bıraktığımda dediğim gibi yaralıydı. Beni Suriyeli zaten Suriyeli devlet askerleri onlar da karşı taraftan kademe kademe geliyorlardı. Japonlar geriye doğru kaçtıkları için, muhalif güçleriyle kaçtıkları için alabildiler. Yani onlar geriye kaçtılar.
Beşar'ı alacak birisi yok.
Evet, Beşar'ı alabilecek kimse yoktu. Alabildiyse askerler almıştır ya da halk teslim ettiyse etmiştir. Ambulansla ya da gönderdiyse bir yere göndermiş olabilirler.
Evet, benim de geçirdiğim ilk akşam neler yaptım? Biraz
sabah 3.30-4'e kadar kızıma baktım, eşimle birlikte. Uyuyamadım açıkçası. O bir yorgunluk bir anda kayboldu. Yani o 16 aylıkken ayrıldım kızım, şimdi 19 aylık. 90 gün görmemişim ve ilk karşılaşmamız o beni tanımadı. O bana farklı geldi, ben ona çok farklı geldim. Yani öpüp kokladım. Başka bir şey yapmadım yani. Sabah 3.30'a kadar öpüp kokladım. Çünkü yani karanlık hücreden çıkıyorsunuz. Ne olacağınızı bilmiyorsunuz. Diyorum ki Allah'ım bir dakikalığına bana sadece bir cep telefonu. Bir dakikalığına cep telefonu. Sesini duyayım bana baba desin. Sadece baba desin bana. Sesini duyduktan sonra ölmeye razıyım dedim. Sadece sesi. Sadece sesini istiyorum dedim. Eşimin sesini duyayım dedim. Bir dakikalığına. Sonra dedim Allah'ım al canımı. Ne olursa olsun dedim. Başka bir şey yoktu. Ama çok şükür ki buradayım yani.
Geçti hepsi, geçti. Peki arkadaşlar, daha fazla yormayalım. Sizden ricamız özellikle ailesini de bir rica. Bundan sonraki süreçte de biraz yalnız bırakırsa hem bir sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor.
Yani, evet, inanır mısınız? Daha hastaneye bile gidemedim. Hastaneye bile gitmedim yani. Geleceğim. Evet, geleceğim. Bu akşam itibariyle başlıyor. Geleceğim ben de. Yani inanır mısınız? Yani, dediğim gibi hiç tartılmadım. Şöyle söyleyebilirim. 48 beden kot pantolon giydim. Şu anda 44 bedene düştüm yani. Bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. 90 gün boyunca eşimle ve çocuğumun yanında olan bir iki kişiye de teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda, affınıza sığınarak. Yani Elif Ural ve Ahmet Algüvercin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarıma her haftasılı akşamları orada desteklerinden dolayı sizlere çok çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize. Yani bu dayanışma bir tek benim için bitmesin, Başar için de devam etsin, başka arkadaşlarımız için de devam etsin. Teşekkür ediyorum.